TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinizinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Gülşah Turgut Rahmanoviç, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta tarihimizde çok önemli bir sayfayı, çok önemli bir anı konuşacağız. Sarıkamış. Sarıkamış tarihimizde acı sayfalarımızdan biri. Nedenleri neydi Sarıkamış'taki cephenin? Sonuçları ne oldu? Hepsini Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızdan öğreneceğiz.
Sarıkamış, 1. Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti açısından açılan ilk cephesidir. Osmanlı Devleti Genelkurmayı ve tabii ki devleti bir karar olarak Sarıkamış cephesini mecburiyeten açmıştır. Özellikle Rusya'nın da Kafkasya Kol Ordusu'nun Kafkasya üzerinden Bakü'ye, Ardahan'a doğru ilerlemesi harekatına karşılık bir cephe olarak 3. Ordu, Osmanlı ordusu bu bölgede konuşlanmış ve kol ordular halinde birliklerimiz özellikle güneyden ve Karadeniz bölgesinden başka bölgelerden çekilmek suretiyle Sarıkamış'a doğru yönlendirilmiştir. Harekat 1. Dünya Savaşı'nın ilk cephesi olmasının da ötesinde çok büyük sonuçları olan ve bugün dahi tarihçilerimizin, insanlarımızın doğru ve gerçekten belgelere, bilgilere, bilimsel anlamda bakarak, bilimsel bir mantık yaklaşım ile değerlendirmesi gereken önemli bir olaydır.
Hocam burada şunu sormak istiyorum. Sarıkamış üzerinde kamuoyunda biraz da popüler tarzda yürütülen bu tartışmalar sizce hangi boyutta ortaya konuluyor? Tarih bilimiyle ne kadar alakalı? Gerçeklerin neresine dokunuyor? Yoksa bir anakronik durum mu söz konusu? Bugünkü siyasal tercihlere göre tarih mi değerlendiriyor? Güray Hocam bu tartışmalar hakkındaki fikrinizi merak ediyorum.
Sarıkamış özelinde gerçekten de tarih konuları, tarih ilminin haysiyeti ve ilkeleri açısından düşünülerek gerçekten örnek bir olay incelemesi gibi ele almak gerekiyor bu konuyu. Sarıkamış'ın yapılıp başarıya ulaşması, ulaşmaması, kaç kişinin orada şehit olduğu, yapılan hatalar ya da yapılan askeri harekatın başarısı, başarı yüzdesi, karşı tarafın zayiatı ve 1. Dünya Savaşı içerisinde 1. Dünya Savaşı'nın Sarıkamış cephesinin rolü, etkisi, bunlar gerçekten tarih belgelerine göre değerlendirmek durumunda. Konuyla ilgili az önce Sedat Bey senin de çok güzel bir şekilde sorduğun gibi çok farklı yorumlar, yazılar yazıldı. Öyle denildi ki bazılarına göre Sarıkamış büyük bir destandır. Bazı yazarlarımıza göre ise Sarıkamış büyük bir faciadır. Ancak insanlarımız da şunu düşünüyor. Gerçekten destansa nasıl bir destan? Facia ise nasıl bir facia? Ya da bunun ikisinin ortası mı? Bir konu hem destan hem facia nasıl olabilir? Bu konuda bir tezat yok mu? Bu soruyu soranlar da haklı oluyor.
Evet,
tabii ki hocam, biz gerçekten bilim ilkelerine göre, tarih belgelerine sadık kalarak gerçekçi bir gözle, buna realist diyebiliriz, bir yaklaşımla baktığımızda Sarıkamış Harekatı'nın 1. Dünya Savaşı'nın içinde ve sonrasındaki etkileri açısından vefakar bir gözle değerlendirmek durumunda İstiklal Harbi'ne dahi etki yapan bir harekat olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere bunu baştan ifade etmemizde yarar var. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmeli miydi, girmemeli miydi gibi tartışma buraya gidiyor aslında baktığımızda. Çünkü Sarıkamış Harekatı Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinin kesinleşmesinden sonra yaptığı ilk harekat. İlk sefer, ilk cephe. İşin aslında tartışma yapılan noktası Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na ittifak devletleri safında girmeli miydi, girmemeli miydi tartışmasına dayanıyor. Çünkü peki, hemen öncesinde de ittifak var.
Hocam siz bu tartışmayı ne kadar bilimsel ve gerçekçi buluyorsunuz? Çünkü Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girince yaşananları ve sonuçları biz tarihsel olarak bilebiliyoruz. Ama girmeseydi şart cümlesi koştuğumuzda sonuçların ne olacağını nasıl bilebiliriz Güray Hocam? Böyle bir yöntem mi var tarihe yaklaşımda?
Şimdi şöyle konuyu değerlendirirken tarih bilimi açısından bir ilkeyi hemen hatırlatmakta yarar görüyorum. Burada tarih bilimi açısından bir temellendirme yapmamız lazım.
Buyurunuz
tarih
hocam.
Bilimine nasıl baktığınızla ilgili konu aslında bir noktada. Tarih bilimi şunu sormaz. Malazgirt Savaşı olmalıydı, olmamalıydı gibi. Yani Malazgirt Savaşı'ndaki ittifakları filan tartışmak vesaire hatasından vesaire bahsederken dikkat etmemiz gereken şey şu. Malazgirt'te Sultan Alparslan savaşa karar verme noktasında ne kadar etkili olmuştur? Savaşı yapmalı mıydı, savaştan kaçmalı mıydı? Soruyu böyle de sorabiliriz o zaman. Çünkü savaş olmamalıydı anlamında soruyorsanız soruyu, bir rahatsızlığınız var demektir tarihteki olaydan. Savaş olmalıydı diyorsanız bu soruyu niçin soruyorsunuz? Kim hata yaptı, nereden yaptı? Hatalı görüyorsanız da belgelere göre hatalı görmeniz gerekiyor.
Hocam belki bir yöntem sorunu, belki de bir art niyet var.
Yani burada bir yöntem sorunundan da bahsedebiliriz. Mesela Osmanlı Devleti niçin Almanya safında savaşa girdi? Almanya safında savaşa girmemeliydi. Böyle soruluyor soru. Şöyle de bakmamızda yarar var. Almanya safında savaşa girmeden önce İngiltere safında savaşa girmek için Osmanlı Devleti defaatle elçi gönderdi, padişah elçi gönderdi, heyet gönderdi. İngiltere ile görüşmeler yapıldı. İngiltere, biz sizinle işbirliği yapmayacağız, istediğiniz yerle ittifak yapabilirsiniz dedi. Anlaşmak istemedi. Kapıları kapattı, görüşme için randevu vermediler ondan sonra. Osmanlı Devleti heyeti bu defa Fransa'ya gitti. İttifak anlaşmasını onlar da kabul etmediler.
Tabii hocam, Bilal Şimşir'in kitabında var hepsi. Evet hocam.
Bunlar
hocam.
Türk Tarih Kurumu yayınlarını okusunlar evet. İnsanlar. Okumuyorlar. Okuduktan sonra da karar versinler. Okumadan karar vermek bir bilim ve akıl sahibine gerçekten yakışmaz. Okumadan karar verilmez. İnsan düşüncesini okuduktan, belgeleri gördükten sonra, bilgi sahibi olduktan sonra düşüncesini üretir ve söyler. Dolayısıyla Fransa ile olan görüşmelerde kapılar kapatılmıştır ve Osmanlı Devleti'ne kendine başka bir ittifak bloğu bulup denilmiştir. Biz zaten anlaşmalarımızı yaptık demiştir. Zaten Osmanlı Devleti de bu bilgiye sahiptir. Reddedileceğini, defaatle reddedileceğini görmüştür, yaşamıştır, denemiştir. Her şeye rağmen İtilaf Devletleri safında da yer almak gayreti olmuştur. Ama şunu da bilmektedir. Bu devletler kendi aralarında savaşırken mi devreye girip bir ittifak bloğu içerisinde bunlarla beraber mücadeleyi mi seçmek lazımdı? Yoksa Osmanlı Devleti hepsi birleşsin, galip gelsin, Almanya'da onların safında yer alsın, ondan sonra mı hepsiyle birlikte savaşalım noktasında tercih yapacaktı? Yani diyelim ki ittifak bloğu kısa bir sürede yenildi. Osmanlı Devleti de tarafsız kaldı ve dağıldı gitti Macaristan'la Almanya'yı. Bütün bu büyük devletler harcadılar gitti. Bunlar nereye dönecekti böyle baktığımızda? Yani aynı soruyla gidiyorum da onun için
evet hocam.
Söylüyorum. Osmanlı Devleti'ne geleceklerdi yine. Yani Osmanlı Devleti'nin paylaşılması kararı 1913 yılında, 1914 yılında gizli paylaşma anlaşmalarıyla yapılmıştı ve Osmanlı Devleti bunu biliyordu. Bunu bildiği için Osmanlı Devleti Almanya'yla, Avusturya-Macaristan'la ittifakı seçti. Bu Enver Paşa'nın bireysel kararı değildir. Bir askerin tek başına bir devlet için karar vermesi söz konusu edilemez. Zaten böyle bir şeyden bahsetmek bilime de aykırıdır. Büyük bir Birinci Dünya Savaşı olayını dünya çapındaki bir olay değerlendirirken de tarihçilik açısından gerçekten bir yeri olmayan, temeli olmayan bir usul hatasıdır.
Ki hocam burada Osmanlı Devleti'nin önündeki süreçten 19. yüzyılın sonlarında 1890'lardan itibaren kesinlikle farkında olduğunu siz bu programlarımızda söylediniz. Ve buna hazırlık yaptığınız Sultan II. Abdülhamit Hanım da kadro anlamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Cumhuriyeti kuran kadroları özellikle yetiştirdiğini de siz bilimsel bulgularla ifade buyurdunuz Güray Hocam. Az önce söylediğinizi bir çeşitlendirme anlamında şunu ileri sürüyorum. İkinci Dünya Savaşı'na İsmet Önünü ve Türkiye Cumhuriyeti girseydi Cihan hakim olurdu gibi bir önermede bulunuyorum ben de Güray Hocam.
İkinci Dünya Savaşı ile ilgili.
Girseydi, yani nasıl Birinci Dünya Savaşı'na girmeseydi şunlar şunlar olurdu. Ben de diyebilirim ki hocam, girseydi şunlar şunlar olurdu.
Aynı mantıkla öneride bulunuyorsunuz.
Yani evet hocam.
Tarih olayları üzerinden, gerçekleşmiş olaylar üzerinden konuştuğumuz için işte bunu da sormak bir noktada ne kadar değil doğruysa mi? Diğerini sormak da o kadar doğrudur demek istiyorsunuz.
Buradan bir sonuç
tabii ki tarihe bu şekilde sorularla yaklaşırsak bir sonuca ulaşamayız. Çünkü gerçekleşmiş olayları araştıran bilime tarih bilimi deniyor. Gerçekleşmemiş veya hayal ürünü olan, kurgu olan şeylere tarih denilmiyor. Ona edebiyat, roman veya başka hayal ürünü,
sanat alanına
girmiş oluyor. Gerçekten de Sarıkamış bir destan olarak anlatılırken dikkat etmek gerekir. Propaganda denilebilecek tarzda hatalar yapmamak gerekir. Ayrıca facia denilirken de neresinin facia olduğunu, niçin faciaya sebep olunduğunu da izah etmek, belgelere dayandırmak gerekir. Sarıkamış'taki şehitlerin sayısına kadar abartılar, hatalar yazıldı, çizildi, konuşuldu. Sarıkamış'taki resmi ordu rakamlarının 75 bin Türk ordusu sayısı, 75 bin, 76 bin civarına yakın. Bununla birlikte şehit sayısının 90 bin verilmesi ne kadar doğrudur buna baktığımızda. Aynı şekilde Osmanlı ordusunun genel rakamının dışındaki gönüllü veya çete birliklerinin desteğiyle bu sayı belki 90 bini aşmış da olabilir. Ama buradaki kayıtlı insanların tamamının şehit olmadığını da biliyoruz. Geriye gelen asker sayısını düştüğümüzde 20 binin üzerinde bir şehit verdiğini anlıyoruz Osmanlı askerinin, ordusunun. Ama Rus-Ermeni ittifakından oluşan Çarlık Rusya'nın ordusu 32 bin asker kayıp vermiştir bu anlamda baktığımızda.
Keşke
yani
Rusya
Türk ordusuna göre daha hocam. Fazla ordu kaybı vermiştir. Ve Ruslar kendi arşivlerinde biz daha fazla zarar verdik karşı tarafa demek için 90 bin yazmışlardır. Bu neyi gösteriyor? Yani. Çarlık Rusya'sının daha fazla kayıp vermesine rağmen Osmanlı askerinden kendisini kurtarmak için biz 3 katı zarar verdik şeklinde bir propagandasını gösteriyor. O zamanın basınında, Rus basınında yazılan şey Osmanlı'daki gerçeği göstermez. Bir delil olarak da kullanılamaz Osmanlı askeri açısından.
Hocam Osmanlı arşivleri bütün araştırmacılara, bilim insanlarına hatta vatandaşa açık değil mi kardeşim?
Tabii ki açık, şu anda da araştırılabilir. Bilgiler yayınlandı. Evet. ATES'e, Askeri Tarih Stratejik Araştırma Enstitüsü bugün Milli Savunma Bakanlığımızın bünyesindeki yayınları yapıyor. Ve Sarıkamış üzerine araştırmacılarımız Türkiye'de bunu defaatle yazdılar, konuştular ama işte bir propaganda yerleşince onu ortadan kaldırmak gerçekten de zor oluyor. Hatalı bilgileri, yaygın bilgi denilen hatalı propaganda ürünü bilgileri Türk Tarih Kurumu olarak silmek yönünde çabalarımız var. Bu program vesilesiyle de biz gerçekten bunu vatandaşlarımıza, insanlarımıza, dünya kamuoyuna ulaştırmayı bir görev addediyoruz.
Sağ olun hocam.
Bu noktada hemen hatırlatmakta yarar görüyorum. Sarıkamış gerçekten de Çanakkale'ye kadar önemlidir. Çok iyi anlatılmalı, anılmalı, öğretilmeli ve önemi açısından da Anadolu'nun istiklalini sonuç olarak getiren bir savaştır. Sarıkamış'ta harekat sırasında içeride terör örgütleri isyan çıkarıyorlar. Masum köylüleri, çocukları, ihtiyarları, silahsız, sivil halkı, Müslüman, Türk halkı her nerede bulursa, Doğu'da, Orta Anadolu'da, her yerde katliama tabi tutuyorlardı. Sarıkamış harekatı sırasında biz Rus ordusunun bu çetelerle birlikte olmasına mani olacak bir güvenlik koridoru oluşturduk. Aynı zamanda Çanakkale harekatı Kasım ayında başlamıştır 1914'ün. Çanakkale'ye saldırılar başlamıştır İtilaf Devletleri tarafından ve Mart ayına kadar devam eden bu saldırılar, aralıklarla devam eden bu saldırılar sırasında da Anadolu'nun her yerinde isyanlar başlamıştır. Terör örgütü vasıtasıyla baskınlar ve katliamlar olmaya başlamıştır. İşte tam da bu sırada biz Osmanlı Devleti'nin tehcir kararı aldığını görüyoruz. Tehcir olayı Sarıkamış'ın olduğu sırada ortaya çıkan Doğu Anadolu'daki isyanlar, Orta Anadolu'daki bazı bölgelerdeki isyanlarla ilgilidir. Çünkü yaşanmış bir 6 aylık olaylar periyodu var. Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir savaşa girmiş ve Osmanlı Devleti onlarca cephede savaşırken Anadolu'nun içinde merkezinde böyle bir olayın ortaya çıkarılmasını devlete, vatana, millete, istiklale kastetmek ve hıyanet olarak değerlendirdi.
Vatana ihanet.
Meşrutiyet Meclisi ortak bir karar aldı. Tehcir kararı kanunnamesi çıkardı. 31 Mart 1915 tarihindeki tehcir kanunnamesi bugün dünyanın her yerinde herkes İngilizcesini de Türkçesini de okuyabilir. Bir yönetmeliktir. Hangi köyün nereye nasıl yerleştirileceği kararı verildi. Suriye'de bugün Osmanlı toprağıydı o dönem. Suriye'deki bazı bölgelere güvenli bir şekilde nakillerinin sağlanması için asker olmayan görevliler bulundu. Çünkü askerlerin tamamı cephedeydi. Hatta siviller bile cepheye sürülmüştü gönüllüler adı altında. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ücretli asker tutarak bu zor şartlarda, savaş ortamında ekonomisini de zorlayarak, güvenliklerini sağlayarak bir tehcir, zorunlu göç ve ikamet, iskan politikası uyguladı.
Çünkü hocam devlete, yani vatandaşı oldukları devlete isyan edenleri katliama uğratmayarak burada değil, ülke coğrafyasının şu kesiminde yaşayacaksınız.
Çünkü asayiş iç güvenliği sağlayamazdı. Ülke bölünürdü, parçalanırdı ve zaten düşman istilasına da açık hale gelirdi. Sarıkamış harekatını Osmanlı Devleti'nin yapmasının en önemli gerekçelerinden birisi bu tehlikeyi de görmesidir.
Evet hocam.
Eğer Sarıkamış harekatı yapılmasaydı bu çeteler, içerideki terör örgütleri ile birleşen Rus ordusu Anadolu'yu parçalayacaktı ve geri çıkmayacaktı. Sevr uygulanabilecekti. İtilaf Devletleri hedefine ulaşabilecekti. Çanakkale kadar önemlidir diyorum. Çünkü Kazım Karabekir Paşa'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra, Mondros Mütarekesi'nden sonra anlaşma, ateşkes anlaşmasına rağmen dağıtmadığı tek kolordu da Sarıkamış cephesindeki Erzurum kolordusudur.
Buradan devam edeceğiz.
İstiklal Harbimiz de buradan başlamıştır.
Bunu soracağım hocam. Değerli dinleyicilerimiz, nefeslenelim, ardından devam edeceğiz.
Tarihinden izler, olaylar, olgular, önemli evreler ve portreler. Türk siyasi ve kültür tarihinde rol oynayan figürler. Orta Asya'dan Balkanlara, Göktürklerden Cumhuriyete uzanan bir dönem. Hepsini Türk Tarihinin İzinde programında konuşuyoruz. Türk Tarihinin İzinde her çarşamba 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla söyleşimize devam ediyoruz. Hocam, bu yaklaşımınız da benim için yeni. Çanakkale ve Sarıkamış arasındaki bu cephelerdeki bağlantı, ilinti sonuçları anlamından ve Osmanlı Devleti'nin açtığı cephe. İlk cephe dediniz mi hocam, Sarıkamış?
Tabii ilk cephe ve hocam, aynı zamanda Sarıkamış'ta savaş başlamışken Çanakkale'de de başlıyor. Yani bunu da eş zamanlı. Ortada da terör örgütü kurmuş olan Taşnak, Sütyun, Hınçak vesaire hepsi var. Bunların hepsiyle ilgili ilgisi olan yerlerden Ermeni vatandaşlar, Osmanlı vatandaşı olan azınlıklar, tebaalar belli yine Osmanlı toprağı olan başka bir vilayete taşınmıştır. Suriye'dedir. Bugün Suriye içerisinde düzeni bozan terör örgütlerinin yaşadığı, ortaya çıktığı yerler de yine aynı yerlerdir. Dikkat. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında çete faaliyetlerini, terör örgütlerini organize edenlerin iskan edildikleri yerlerde bugün olaylar oluyor. Yani Suriye açısından da bugün olay çıkaranların tarihi yine aynıdır. Osmanlı Devleti tehcir yapmasaydı daha sonra da bu olaylara devam edeceklerdi. Yani İstiklal Harbi'nden sonra da devam edeceklerdi. Bunu gösteriyor bu.
Ve Cumhuriyet'le uğraşmak durumunda kalacak.
Tabii ki bu sürekli olarak toplumun barışını tehdit eden, anayasal ve hukuki düzenini, sözleşmesini bozan, birlikte yaşama kültürünü ihlal eden bir hıyanet idi. Hukuki anlamda da gerçekten Osmanlı Devleti bunu meclis kararıyla bir düzen içerisinde, kanuna uygun şekilde kendi toprakları içerisinde tasarrufta bulunarak yapmıştır. Yani başka bir ülkeye zorlayarak göç ettirmedi ya da sığınmak zorunda bırakmadı vesaire. Bütün bunları söyleyebiliriz. Ancak kanunen suç işlemiş olan, insan katletmiş olan, katliam ve terör örgütü üyesi olmuş olanlar kaçmışlardır. Yani iskan sırasında yakalanmamış veya bir şekilde kaçmışlardır. Onlar başka. Onlar kendileri işlemiş oldukları suçun cezasını göreceklerini anlayınca yurt dışına kaçmışlardır. O tarihte de böyle olmuştur pek çok olay. Bunu da ifade edelim. Sarıkamış gerçekten Anadolu'nun vatan olmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında, istiklalin yolunun açılmasında, ayrıca bir başka şeyi de belirtelim. Nuri Paşa'nın Bakü seferini yaparak Azerbaycan'ın milli bir hükümet olarak 1918 yılında istiklalini kazanmasında kilit bir harekattır. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti diye bir devletin olmasında Doğu Cephesi'nin kilidi, Rus ordularını durduran, 32 bin kayıp vermesine sebep olan harekatın burada Sarıkamış olduğunu unutmayalım. Sarıkamış'a bir vefa duymak gerekiyor. Sarıkamış'ı evet gerçekçi bakalım, tedbirsizlikleriyle, lojistik kayıplarıyla baktığımız zaman şehit olanların sayısının bu açıdan baktığımızda fazla olduğunu söyleyebiliriz diğer cephelere göre. Diğer cephelere göre fazla, ama Rus ordusunda da soğuktan dolayı donanlar vardır. Şehitlerin elbiseleri kalın da olsa şehit olacaktı bir yönüyle. Bunu araştırmalarımız sayesinde öğrendik.
Tabii nasıl? Hocam, ulaşılamayacak.
3 gün boyunca bir ısınma faaliyetine, araç gerecine veya tedbirine ulaşamayan, dağda eksi 40 derecede kalmış olan orduda bir askerin üniforması ne kadar kalın olursa olsun donar ve şehit olur. Bunu belirtelim. Çünkü Allahu Ekber dağlarında görev yapmayan insan bunu anlamaz. O Allahu Ekber dağlarında şu anda dereceyi açıp dinleyicilerimiz baksınlar. Görecekler ki orada 3 gün boyunca hangi elbiseyi giyerlerse giysinler, hangi keçeyle, hangi yorganla yatarlarsa yatsınlar, kesinlikle donarlar. Ateşleri de buna yetişmez. Çünkü yollar tıkanmıştır. 3 gün boyunca askeri birliğe ulaşılamamıştır. O kadar da büyük bir kış felaketi yaşanmıştır. Ocak ayının 1 ile 3 arasında 3 gün boyunca hiçbir destek havadan, karadan ulaştırılamamıştır. Yani bu sadece elbiselerinin inceliğiyle ilgili bir şey değildir. Böyle yazanlar oldu. Evet, lojistik anlamda eksiklikler de olmuştur. Çünkü lojistik destek gemiyle gelirken gemi batmıştır. Yeterince bot ve giysi takviyesi sağlanamadığı da bilinmektedir. Bütün orduda bu yoktur. İmkan kıttır ancak harekat da yapılmak zorundadır.
Hocam çetin bir savaş oluyor. Buradan Rusların Güney Azerbaycan üzerinden az önce söylediğiniz göre hocam Mehmet Emin Resulzade'yi de Azerbaycan Türk'ü büyük devlet adamı devletin kurucusu 1918 yılı. Rahmetli analım hocam. Evet. Nuri Paşa'yı Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Conker. O da bir kazada hocam evet.
Hepsini rahmetli analım. Tabii harekatın planlamasıyla ilgili hatalar yapıldığını vesaire de yazanlar çizenler oldu. Enver Paşa çok üzülmüştür bu şehitlerin fazla olmasına. Ve açıklamalarında da üzüntüsünü, hatıratında da başka yerlerde bu konuda özellikle harekatı belki kış aylarında yapıldığı yer olarak vesaire farklı planlayabilir miydi? Bunlar konuşulabilir. Yani bazı şeyler konuşulabilir, değerlendirilebilir. Aynı şekilde Rus ordusunun da soğuk nedeniyle kayıplar vermiş olması bize şunu gösteriyor. Gerçekten çok sıra dışı bir harekattır ve adeta kış şartlarından dolayı şehit verme sayısı savaşta muharebeyle şehitlere göre daha fazla olduğu için bu savaşta şehitlerimizin daha çok hava ve iklim şartlarından dolayı gerçekleştiğini tekraren ifade edelim ki dinleyicilerimiz bir yanlış kanaatte de bulunmasınlar. Harekat yapılmak zorundaydı. Aksi takdirde bazen şu da konuşuluyor. Sarıkamış harekatı hiç yapılmamalıydı. Sarıkamış'ta Türk ordusunun ne işi vardı gibi şeyler söylenebiliyor. Sarıkamış'ta zaten Osmanlı kol ordusu ve ordusu vardı. Üçüncü ordu orada sabit bir orduydu. Cephe açılmak zorunda kalındı. Çünkü Kafkasya üzerinden 200 bine yakın bir Rus-Ermeni ordusu geliyordu. İttifak halindeki bu ordu. Bakü'yü almıştı. Ardahan'a doğru ilerliyordu. Bakü batısına doğru gelince Elbiye-i Selase dediğimiz Osmanlı Devleti'nin Berlin Anlaşması ile almış olduğu Kars, Ardahan ve Batum vilayetleri Rusya'nın geri almak istediği 3 vilayettir. Berlin Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'nden alınmıştı ve Brest-Litovsk Anlaşması'yla biz bu vilayetleri tekrardan Bolşevik İhtilali sonrasında Osmanlı Devleti yeniden almıştır. Böylece biz Ardahan bölgesine girmiş olan Rus ordularını püskürtmek üzere Bakü'yü de kurtarmak üzere bir harekat yapma fırsatı elde ettik. Daha sonraki seferlerde 1917-1918 yılında özellikle 2018 yılı Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümüydü. Nuri Paşa'nın Bakü seferi ve Bakü'nün kurtuluşu etkinlikleri de yapıldı. Oradaki şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyorum. Gence'nin Karabağ'ın şehitlerini de yine rahmetle yad ediyorum. Bu bölgenin kurtulmasında Sarıkamış Harekatı'nın çok anlamlı istiklal yolunu açan bir katkısı olmuştur. Özellikle belirtmemizde yarar var. Ve bu harekat sırasında diğer cephelerle karşılaştırma yapılacak olursa Birinci Dünya Savaşı'nda eğer büyüklük olarak baktığımızda Çanakkale Savaşı birinci sıradaysa ikinci sırada Sarıkamış Harekatı yer alır. Üçüncü sırada hangisi yer alır diye sorarsanız tabii ki Filistin Sina Cephesi yer alır. Asker kaybımız ve şehitlerimiz açısından bunu da belirtelim. Güneydeki cephemiz açısından da üzücü şeyler vardır. Özellikle Filistin Sina'daki ki bu bölgedeki 17 bin şehidimiz bugün bir tane kabri verilmemiştir Türkiye'ye. Uluslararası Şehitlikler Anlaşması'na göre Türkiye'nin bu bölgedeki şehitlikleri kendisini yönetmesi, alması ve en azından bir anıt yapabilmesi gerekir. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar var diye düşünüyorum. Bugün Çanakkale'de, Türkiye'de yabancı ülkelerin pek çoğunun şehitliği bulunmaktadır. Anma etkinlikleri yapabilmektedirler.
Zaten gereklidir hocam.
Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı'nın diğer bölgelerdeki, bugün Türkiye sınırları dışındaki şehitlerimizin yattığı yerlerde Türkiye'nin anıt ve anma etkinlikleri dikme, düzenleme ve yapma hakkı uluslararası hukuka göre de yer almaktadır. Bunu da tarihten gelen bir hak, aynı zamanda uluslararası bir hukuk hakkı olduğunu da tekrar hatırlatmamızda yarar görüyor. Evet,
Güray Hocam ben şimdi şuraya dönmek istiyorum. Çanakkale ve Sarıkamış arasında bir eş zamanlılıkla birlikte sonuçları açısından da bir eş zamanlılık olup olmadığını soracağım size şu anlamda Güray Hocam. Şimdi Çanakkale'de İngiliz kuvvetleri, İngiliz donanması geçemeyip Karadeniz'i açılamaması bir sonuca yol açıyor. İngiliz-Rus ittifakında Çar kendisine yardım ulaşmadıktan sonra ve bununla birlikte acaba Sarıkamış'ta da Rus ordusunun çok fazla zorlanması, Almanların Bolşeviklere ve Lenin'e verdiği desteği de göz önünde bulundurursak, birinci sorum hocam, burada Rus devriminin başarısında Çanakkale'nin ve Sarıkamış'ın payı nedir? Rus tarihini böylesine bir etkileyen olay, Orada Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu arasında bir bağ kurabilir miyiz? Rus ve Türk tarihinden kaynaklanan bütün bu gelişmeler dünya tarihi üzerinde ne tür bir etkide bulunmuş olabilir hocam?
Hemen şunu...
Hocam biraz kapsamlı sordum, farkındayım.
Çok uzun bir soru ama ben çok özet ve kısa bir şekilde konuyu, isabetli bir soru, teşekkür ediyorum. Sarıkamış'ta Türk ordusu zafer kazanmıştır, başarılı olmuştur. Bir kere bunu sonuna nokta koyarak söylemek istiyorum. Sarıkamış bir yenilgi değildir, bir zaferdir. Hangi açıdan diyorum? Şu Rus belgesine göre zaferdir. Rus orduları Türk ordusunun ilerleyişi karşısında durmuştur ve gerilemektedir. Telefon konuşmalarını durduran soğuk ve kış Türk ordusunu engelleyemiyor. Bunu kim diyor? Rus generali İngilizlerden yardım istiyor Kafkasya'da. Diyor ki siz de Akdeniz'den saldırın ki Türk ordusunun bir kısmı güneye kaysın, biz başarılı olalım. Rus ordusu Kafkasya'da bu telgrafı Akdeniz'deki İngiliz donanmasına, Fransız donanmasına, biz itilaf devletiyiz, anlaşma yaptık, siz de şimdi öbür taraftan saldırın, bu cephe zayıflasın diye yalvarır gibi. İkinci bir cephe açarak Türk ordularının ilerlemesi durdurulamaz ise zengin Bakü petrolleri Osmanlı-Alman ittifakının eline geçecek ve Hindistan yolu Türklere ve Almanlara açılacaktır. Bu haberi gönderiyor. Ne demek istiyor? Çanakkale ondan sonra bombalandı. Yani Sarıkamış cephesiyle doğrudan doğruya bir bağlantısı var Çanakkale'nin. Ve böylece dünya çapında bir etki. Bolşevik ihtilalini de Sarıkamış harekatı etkilemiştir. Çünkü Rus ordusu hedefine ulaşamadı. Sarıkamış dağlarını geçmedi. O dağların ismi Sarıkamış cephesinden önce de Allahu Ekber dağlarıydı. Ondan sonra da şehitlerin ismiyle anıldı. Dolayısıyla gerçekten Selçuklu çağından beri bir vatan toprağı olan bu toprak yine terk edilmedi. Yine dersini verdi. Şehitlerimiz rahmetle yad ediyoruz. Ama yeri geldiğinde bu topraklar gerçekten bu milletin hak ettiği ve hakkını verdiği topraklardır. Hakkını bildirdiği topraklardır. Türk ordusunun sayısıyla ilgili son zamanlardaki çalışmalar rakamları daha net bir şekilde öğrenmemizi sağlamıştır. Bunu da belirtelim. Bundan dolayı kesinlikle 90 bin rakamı gibi bir şehit vermemizin mümkünatı olmadığı gibi geriye kalan sağ kişilerin sayısı bile 45 bin kişi, yani bu hepsinin ölmediğini açıkça göstermektedir.
Hocam 90
bin... Ordu sayısını 150 bin kişi olarak yazarsanız tabii ki bu 90 bin şehit olduğu gibi görünür. Ama rakamlar 75 nerede? Bin kişilik bir ordu olduğunu tespit ederseniz bu da 23 bin 25 bin civarında bir şehit kaybı olduğunu istatistiksel olarak gösterir.
Hocam bu rakamlara nereden ulaşıldığını da merak ediyorum. Genelkurmay'ın arşivlerinde mi var? Devlet başka arşivlerimizde mi var? Nerede varsa bu 90 bin rakamı sürekli 90 bin
Rusya'daki gazetelerde ve Rusların propagandasında var. Çünkü 32 bin kayıp verdiklerini ifade ederken biz zafer kazandık demek için 90 bin de Türklerden kayıp verdirdik diyorlar. Oysa eğer 22 bin, 23 bin Türk şehidi olup karşı taraftan 32 bin kayıp olduğunu söylerseniz o zaman Sarıkamış Türklerin zaferidir diye tespit edebiliriz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Türkler soğuk ve kışa rağmen durdurulamıyor. Siz diğer taraftan cephe açın. Biz böylece ilerleyebileceğiz gibi bir gerekçeyle sürekli imdat istemesi İngiltere'den ve Fransa'dan Rusya'nın aslında Sarıkamış harekatını, Rus harekatını durdurduğunu, başarılı olduğunu ve Rusların İngiltere ve Fransa'dan yardım istemek zorunda kaldığını gösteriyor. Evet. Böylece biz bunu bir vatan savunması olarak başarılı ve gerekli bir harekat olarak görebiliriz. Aksi takdirde işte o SEVR dediğimiz plan, gizli anlaşma tasarıları, Sykes-Picot, McMahon, Saint-Jean-Maurien anlaşması ve Balfour deklarasyonu baştan sona uygulanacak. Ve özellikle Sykes-Picot bunların en sonuncusudur. Anadolu'nun paylaşılmasını da içerir. SEVR anlaşmasının diğer adıdır diyebiliriz Sykes-Picot'a. Ve bu plan uygulanamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellenmesinde, İstiklal Harbi'nin başarıya ulaşmasında ve Misak-ı Milli'nin hedefe ulaşmasında gerçekten bir yol açmıştır. Sarıkamış'ın vefası istiklaldir diyebiliriz. Tarih bilimi bize bu şekilde söyleme imkanı veriyor. Belgeler bu sözlerimizi kesinlikle teyit ediyor. Zaten belgelerden ifade ediyoruz. Az önce de okuduğum bir belgedir.
Hocam şimdi merak ettiğim bir başka konuda Çanakkale üzerinde Alman General Liman von Sanders'in önemli etkileri var. Hatta bizim genelkurmayımızla da çelişkileri var. Sarıkamış muharebelerine, Sarıkamış Savaşı'na ilişkin Alman generallerin bir etkisi olmuş mu hocam? Bu yönde kayıtlar var mı?
Tabii ki Alman General Goltz Paşa Sarıkamış'la ilgili bir takım hatıralar, beyanlarda da bulunmuştur. Alman arşivlerinde de Sarıkamış'la ilgili belgeler var ama Sarıkamış harekatının şöyle bir özelliği var. Almanlar savaşa pek fazla askeri harekat anlamında müdahale ettirilmemiştir. Goltz Paşa bundan dolayı alınmış. Hatta Çanakkale cephesinde de öyledir konu. Liman Van Sanders cephededir ama esas taktikler Türk subaylarının verdiği talimatlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Çanakkale'deki başarı da Esat Paşa'nın ve kurmaylarının, ki Gazi Mustafa Kemal Paşa o tarihte işte albaydır ve anafartalarda ordu yönetmektedir. Bu noktada Türk subaylarının kendi talimatları, Liman Van Sanders'in talimatları değil de Osmanlı Genelkurmayı'nın askeri karargahının stratejisi kabul görmüş ve uygulanmıştır. Goz Paşa bunu söylüyor. Liman Van Sanders de anılarında söylüyor aslında. Bu genel anlamda bir ittifak olmakla birlikte askeri anlamda Almanlarla bazı askeri taktikler birlikte ortak kararla yapılmıştır. Bunu diyebiliriz. Ancak Sarıkamış cephesinde bu mümkün olmamıştır. Yine Türkler kendi taktiklerini uyguladılar diyor Goz Paşa. Eleştirilerde de bulunuyor. Bu,
hocam bizzat
yani Enver Paşa'yı özellikle eleştiriyor. Evet. Beni bu cepheye göndermedi, gönderttirmedi diyor. Çünkü gerçekten Enver Paşa bu işte vatan savunması olarak gördü konuyu. Rusların Türk-Alman ittifakını yola açılacak demesi konuyu aslında içeriden bilmediklerini de gösteriyor. Osmanlı askerinin sayısını bilmiyorlar. Kimlerin savaştığını tam bilemiyorlar. Almanların bu sırada Güney cephesine gönderildiği, güneydeki Türk askerinin ise Sarıkamış'a çekildiğini bilmiyorlar. Halbuki Almanlar güneye gönderildiler, siz o cephede lazımsınız, bize Sarıkamış'a Türk askerleri gitsin diye taktik
General uyguladı Enver Paşa. Bozuldu.
Çünkü Enver Paşa Bakü'yü ve Azerbaycan'ı kurtaracak bir projeyle harekata girişiyordu. Bakü istila altındaydı, işgal edilmişti. Asıl amacı biraz daha ötesiydi Enver Paşa'nın. Nitekim hocam, kendisi sonrasında da hayatına bu bölgede şehit olarak sonuçlanacak bir başka mücadeleye girmiştir.
Enver Paşa'nın hocam zaten bu anlamda Orta İç Asya'ya yönelik bir arayış içerisinde olduğu da biliniyor. Kendisi de Tacikistan'da, Fergana'da söylediğiniz gibi orada şehit düştü zaten Güray Hocam.
Evet.
Sonuna geldik bu haftada Güray Hocam programımızın. Çok teşekkür ediyorum Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık Hocamıza. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık.
Sağ olunuz.
Değerli dinleyicilerimiz bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.